Ayrım 62. Yıl 1937. 1 Ocak 1937, 31 Aralık 1937. Dipnot: 1937 yılı, büyüme hızı genel ortalamaya göre %10. Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf romanı yayımlanır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Bir Sürgün romanı yayımlanır. Gazi Eğitim Enstitüsü müzik bölümü açılır. Radyo istasyonlarının işletilmesi PTT'ye devredilir. Bugünkü Ankara Radyosu binası ile uzun dalga ile kısa dalga vericilerinin yapımına başlanır. Atatürk Bursa Çelik Palas'taki hissesiyle otelin bahçesindeki köşkü belediyeye armağan eder. 2 Şubat. Anayasanın ikinci maddesinde Türk devriminin ana ilkelerinden altısına yer verilerek madde değiştirilir. Şöyle olur: Türkiye devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır. Resmi dili Türkçedir. Başkent Ankara şehridir. 2 Şubat. Orman Kanunu kabul edilir. 8 Şubat. İsmet Paşa Kız Enstitüsü binası hizmete girer. Mimar E. Ali. İller Bankası binası hizmete girer. Mimar Seyfi Arkan. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi açılır. 4 Şubat. Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü kurulur. 10 Şubat. Şair Abdülhak Hamit Tarhan'ın ölümü 12 Nisan. Ankara'da Tıp Fakültesi kurulması hakkındaki kanunun kabulü 9 Haziran. Japonya'nın Çin'i işgale başlaması 8 Temmuz. 5. Balkan Güreş Şampiyonası'nda Türk takımı birinci olur. 17 Eylül. İlk resim galerisi Dolmabahçe Sarayı'nın Veliaht Dairesi'nde açılır. 20 Eylül. Ankara'da Polis Enstitüsü açılır. 6 Kasım. İbn Sina'nın 900. ölüm yıldönümü dolayısıyla törenler. 22-25 Haziran. İslahiye Meydanı, Ekbez ve Toprakkale-Payas demiryolları satın alınır. 1 Temmuz. Üsküdar ve Kadıköy su şirketleri satın alınır. Çatalağızı Zonguldak demiryolu işletmeye açılır. 1 Ekim. Yeni harflerle basılan ilk kağıt paralar dolaşıma çıkar. 15 Ekim. Denizbank'ın kuruluşu 27 Aralık. Yeni yılın ilk saatleri içinde İstanbul-Edirne arasındaki hattı işleten Fransız şirketinin adamları ayrıldılar. Yerlerini DDY'nin lacivert elbiseli, sırmalı kasketli görevleri aldı. Önceden planlandığı için hiçbir aksaklık olmadı. Şef, trenden hareket memuruna kadar herkes değişti. Yalnız insanlar değil, trendeki ve istasyonlardaki tabelalar, yazılar da değişti. Camlara ay yıldız işlendi, bütün bunlar gece yapıldı. Sabah ilk tren Sirkeci Edirne postasıydı. Lokomotif süslenmişti. Bütün istasyonlara bayraklar çekilmişti. Türkiye'de yabancıların işlettiği bir demir yolu kalmadı. Dipnot: yalnız Wagen Lits Kuch yataklı vagonlar şirketi kalmıştı. 1970 yılında millileştirildi. Konseyin durumu yerinde incelemek üzere seçtiği 3 gözlemci İstanbul'dan geçerek Halep'e gittiler. Biri Norveçli, biri Hollandalı, biri de İsviçreliydi. Hataylılardan ve haber alma görevlerinden gelen bilgilere göre Fransızlar gözlemciler görmesin diye Hatay'a getirdikleri askeri birlikleri geri çekmişlerdi. Fransız subaylar yanlarında milisler Türk köylerini geziyor, gözlemcilere yönetimi şikayet etmesinler diye halkı korkutmaya çalışıyorlardı. Dışişleri Bakanı Ankara'ya dönen Fransız Büyükelçisi ile görüştü. Büyükelçi hiçbir olumlu haber getirmemişti. Sorunun iki yanı da memnun edecek biçimde çözümü yolunda çok iyi haberler getireceğim dediğinden habersiz gibi konuşmuştu. Bu diplomatik oyalama öfkeye yol açtı. Başbakan parti meclisini topladı, konu görüşüldü. Bir bildiriyle gelişmeler kamuoyuna açıklandı. Son cümle çok dikkat çekmişti. Meselenin nasıl bir yürüyüş alacağını tasavvur etmenin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Hasan Rıza Soyak birikmiş işler dolayısıyla Ankara'ya dönmüştü. 5 Ocak gece yarısı telefon sesiyle uyandı. Arayan İstanbul'dan baş yağı verdi. Atatürk Genel Sekreterine şu talimatı vermişti: Hatay'la ilgili her belgeyi ve gerekli kişileri birlikte alarak bana katılınız. Başyaver saat 3'te trenle Konya'ya hareket edecekler dedi. Başbakanı, Dışişleri Bakanı'nı ve Genelkurmay Başkanı'nı da Eskişehir'de buluşmak üzere çağırdı. Yol üzerindeki komutanların da bu yolculuktan bilgilendirilmelerini istedi. Yüksek sesle konuştu. Park Otel'de, herkesin içinde. Sinirli miydi? Evet, Fransız Büyükelçinin Doktor Aras'la konuşurken vaat ettiği iyi haberden bilgisiz gibi görünmesi Atatürk'ü çok sinirlendirdi. Hasan Rıza Soyak İnönü'yü aradı. Telefona özel kalem müdürü Vedit Üzgeren çıktı. Eskişehir'e gitmek üzere özel bir tren hazırlatılıyor. Hatay Derneği ve konuyla ilgili Hataylılar İstanbul'daydı. Ankara'da Hatay olaylarını yakından bilen Emniyet Genel Müdürü Şükrü Sökmen Süer vardı. Onu uyandırdı. Atatürk'e gidiyoruz. Hatay'la ilgili bütün önemli belgeleri ve dosyaları al. İstasyonda buluşalım.
Tamam.
Hasan Rıza Bey istasyona geldi. Az sonra da Başbakan, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı ile İçişleri Bakanı Şükrü Kaya da geldi. İnönü çok gergin görünüyordu. Tren hareket etti. Kısa bir süre birlikte oturdular. İsmet Paşa Hasan Rıza Bey'e yarın büyük kavga olacak dedi.
Niçin paşam?
Anlamıyor musun? Memleket Fransızlarla savaşa sürükleniyor. Hasan Rıza Bey, Atatürk'ün ne kadar ihtiyatlı, dikkatli, hesaplı olduğunu bilirsiniz. Müsterri olunuz, böyle bir olasılık yoktur. Bence bizi ve Fransa'yı daha hızlı davranmaya davet ediyor. Bakalım, yarın belli olur.
İnönü'de de yorgunluktan bir sinirlilik, hırçınlık belirmişti. Günde en az 10 saat çalışıyor, eve de dosyalar ya da ilgililerle geliyordu. Sabah gazeteleri, Başbakan, Dışişleri, İçişleri Bakanları ile Mareşal'in Atatürk'le buluşmak üzere Eskişehir'e hareket ettiklerini yazdılar. Cumhuriyet gazetesinde de Atatürk'ün dikte ettirdiği anlaşılan bir başyazı yer almıştı. Yunus Nadi Bey'in imzasıyla Atatürk diyordu ki, "İş Fransa'nın yeni Türkiye hakkında yoğun bilgisizliğine bırakılsa, Hatay anlaşmazlığından dolayı milletler arası olmadık ve beklenmedik olaylar çıkması işten bile değildir. Fransa'nın Suriye'deki sömürge memurları olanca kuvvet ve gayretleriyle buna hizmet etmektedirler. Yeni Türkiye'yi Suriye'deki sömürge memurlarından öğrenen bugünkü Fransa, Türkiye'nin askeri kudretini yine o zavallı ve yukarıdan konuşan sömürge memurlarından aldığı bilgiyle ölçüp biçmekte olacak. Suriye'deki sömürge memurları nereden bilsinler ki yeni Türkiye İskenderun, Antakya ve havalisini yalnız 24 veya 48 saatte ekstra milli kuvvetlerle işgal edebilir ve onlar nasıl takdir eylesinler ki aynı kuvvetlerle bütün Suriye'nin işgali de nihayet çok sınırlı bir zaman meselesidir. Ama denilecek ki bu Fransa ile bir savaştır, bunu Türkiye ister mi? Açık söyleyelim ki istemez. Fakat mecbur olduğu zaman bunu böyle yapabileceğinden emindir ve icap ederse bütün dünyaya karşı koymaya hazırdır. Fransa bu açıklamamızdan sonra da Türk dostluğunu sömürge memurlarının manasız düşünceleriyle kaybetmekte, bir sakınca görmemek yolunda devam ederse bu takdirde sorumluluk artık bütünüyle Fransa'ya ait olacaktır.
Bu bir başyazı değil, bir ultimatomdu. Sabah Atatürk, Başbakan, Bakanlar ve Mareşal Atatürk'ün trenindeki salonda toplandılar. Toplantı 4 saat sürdü. Atatürk'ün treni Konya'ya gitmek üzere Eskişehir'den ayrıldı. Ankara treni geri döndü. Hasan Rıza Bey not defterine şu notu düştü. İsmet Paşa sükûnet bulmuştu. Atatürk'ün gösterişli, her yana duyurulan yolculuğunun yankıları çok geniş oldu. Fransız Başbakanı Monsieur Blum sorunu ele almak zorunda kaldı. Bir gazete Türkiye'nin sabrını denemeyin diye yazdı. Hasan Rıza Bey ne konuşulduğunu merak ediyordu. İnönü'nün sözünü ettiği büyük kavga olmuş muydu? Konuşmaları Doktor Tevfik Rüştü Aras'tan öğrendi. Tartışma olmamış, durum her açıdan dikkatle incelenip değerlendirilmiş. Sorunun barışçı yollarla çözümüne devam edilmesi ama daha aktif davranılması kararlaştırılmış. Atatürk Konya Kayseri üzerinden Ankara'ya döndü ve Bakanlar Kurulu'na başkanlık etti. Bakanlar Kurulu dağılınca Hasan Rıza Bey Atatürk'ün yanına girdi.
Otur.
Oturdu. Atatürk son yolculuğu hakkında görüşlerini sordu. Hasan Rıza Bey, hükümetin Fransızlarla bir savaşa sürükleniriz diye korktuğunu söyledi. Atatürk güldü.
Çocuk, biz istesek bile Fransızlar Hatay için bizimle bir savaşa girerler mi hiç? Görmüyorlar mı ki bugün Fransa'nın bizzat ana vatanı büyük tehlikelerle sarılı bir haldedir? Ben son yolculuğumu bilerek askeri bir hareketin başlangıcı gibi düzenledim. Bunu da her memlekete mensup ajanlarla dolu bir otelde başlattım. Bu ciddi bir uyarıdır. Yani çocuk, ben bu hareketi memleketi savaşa sokmak için değil, tersine bir savaştan korumak için yaptım.
Ama efendim, karşı taraf hakkı teslim etmemekle ısrar eder ve silaha sarılmaktan başka çare kalmazsa ne yaparız?
Mondros mütarekesi imzalandığı zaman İngilizler İskenderun'a asker çıkarmaya kalkıştılar. Oysa orası mütareke sınırı dışındaydı. Askerlerime ateşle karşılık vermelerini emretmiştim. İskenderun ve Antakya havalisi Türk elidir. Bu sınırı korumak istiyordum. Ama İstanbul hükümeti beni geri çekti. Hatay İngiliz ve Fransızlar tarafından işgal edildi. Ondan sonra da geri almayı başaramadık.
Bu nedenle Hatay'a şahsi davam olarak bakıyorum. Sözünü ettiğim bir durumda tutacağım yolu çoktan kararlaştırmış bulunuyorum.
Cumhurbaşkanlığından, milletvekilliğinden istifa edeceğim. Serbest bir Türk vatandaşı olarak bu işte çalışan arkadaşlarla birlikte Hatay topraklarına geçeceğim. Bildiğin gibi bunun emin yolları var. Oradaki mücahitlerle ve ana vatandan kaçıp bize katılacak kuvvetlerle sorunu yerinde ve içten halledeceğim. İsterse Türkiye hükümeti beni ve arkadaşlarımı asi ilan eder, hakkımızda soruşturma da açar. Ben Fransızların Suriye ve Lübnan'a kolayca bağımsızlık vereceklerini sanmıyorum. Biz hareketimizi oralara da yayarak Suriye ve Lübnan'ın gerçek bağımsızlıklarını da sağlayabiliriz. Ama göreceksin, dava yakında istediğimiz gibi çözülecektir. Konuşmasını öyle sanıyorum ki sabrımızın tükendiğini anladılar diye bitirdi.
Dipnot: Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, 2. cilt, sayfa 606-608.
Birkaç gün sonra Atatürk'ün kardeşi gibi yakını Nuri Jonker öldü. Bu haberi Atatürk'e söylemek yürek isterdi. Herkes kaçıştı. Haberi vermek başyaver Celal Bey'e kaldı. Başyaver sakin olmasına çalıştığı bir sesle Atatürk'e acı haberi verdi. Atatürk donup kaldı. O gün kimseyi kabul etmedi, odasından çıkmadı. Acısını Cenevre'de bulunan Afet Hanım'a yazdığı mektupta şöyle belirtti: Hatay üzüntüsüne Jonker'in ölümü acısı karıştı. Bu acının açtığı yaranın derinliğini tahmin edersin. Arkadaşlarının sağlığını dert eder, ölümlerine çok zor katlanırdı. Günlerce bu acının etkisiyle gözleri nemli yaşadı. Atatürk Kurun gazetesi sahibi Asım Usa arka arkaya 5 yazı dikte etti. Yazılar Asım Us'un imzasıyla 22-27 Ocak tarihleri arasında gazetede yayımlandı. Yazılar içeriği sert olan dikkatli bir üslupla yazılmıştı. Fransa'yı yönetenleri sömürge görevlilerini şiddetle uyarıyordu. Son yazı şöyle bitmekteydi: Davasında haklı olan Türkiye'dir. Türk'ün sözüne uymamak, onu tanımamak, onu hiçe saymak, buna cesaret gösterenlerin düşünemedikleri bir akıbetle karşılaşacaklarına asla şüphe edilemez. Dipnot: Asım Us, gördüklerim, duyduklarım, duygularım. Sayfa 153-161, İstanbul 1964. Milletler Cemiyeti'nin şemsiyesi altında Cenevre'de görüşmeler yeniden başlamıştı. Fransızlar inatlaşmadan, zorluk çıkarmadan uzlaşmaya yanaşmıyorlardı. Kendi tezlerinin görüşme konusu yapılması için ısrar ettiler. İktidarda sosyalist bir parti vardı ama emperyalist anlayış varlığını koruyordu. Kurul üyesi Necmettin Sadak Hasan Rıza Bey'e, "Emperyalist siyaset bunların milli karakteri olmuş," dedi. "Haklısınız." Sonunda Hatay'ın başlı başına bir varlık olduğu esası kabul edildi. Sonrası kolay yürüdü. Türkçe resmi dil olacaktı. Atatürk sabah ve akşam telefonla görüşmeleri izliyor ve gerektikçe görüşünü bildiriyordu. Konsey 27 Ocak 1937 günü saat 16'da toplandı. Raportörün hazırladığı rapor derin bir sessizlik içinde dinlendi. Doktor Tevfik Rüştü Aras'ın Fransız Dışişleri Bakanı'nın konuşmasından sonra Romanya, İngiltere ve Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanları ile Çin delegesi söz aldılar. Anlaşmazlığın böyle dostça sonuçlanmasından duydukları memnunluğu belirttiler. Rapor oy birliğiyle kabul edildi. Konsey Hatay'ın Suriye'den ayrı bir varlık olduğunu, bağımsızlığını onaylamıştı. Atatürk bir telgrafla hükümeti kutladı. İnönü'de Atatürk'e teşekkür etti. Dedi ki, Hatay davasında hükümetin takip ettiği usul ve hareket yüksek şahsınızın ilham ve telkini eseridir. Derin ve engin saygılarımızı kabul buyurunuz Büyük Atatürk. Haber duyulur duyulmaz Hatay'da ve Türkiye'de şenlikler, toplantılar başladı. Halk bayram sevinci içinde bu diplomatik zaferi kutluyordu. Buna karşılık Suriye'de de bazı siyasetçilerin ateşlemesiyle Milletler Cemiyeti Konseyi'nin kararını protesto eden gösteriler başladı. Bazı Türklere hücum edildiği öğrenildi. Suriye'de her yeni devlet gibi henüz taşkın ve hesapsızdı. Fransızlar gidince Suriye ile Türkiye ebediyen komşu olarak kalacaklardı. Türkiye deneyli bir devlet olarak iyi komşuluğu korumak için bu taşkınlıkları görmezden geldi. İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda büyük bir mutluluk mitingi yapıldı. Mitinge İstanbul'daki Hatay Derneği'nin üyeleri de katılmışlardı. Ama ağlamaktan konuşmaları duyamadılar, konuşanları göremediler. Mitingden sonra birkaç boğaz gemisine dolan halk Dolmabahçe önüne geldi. Marşlar, şarkılar söylüyor, "Yaşa Atatürk!" diye bağırıyorlardı. Atatürk balkona çıktı. Bütün bu zaferlerin, başarıların, sevinçlerin, bayramların yapıcısı, balkonda tevazu içinde ayakta durarak saygıyla, sevgiyle halkı selamlayan insandı. Halinde kibir, övünme, büyüklenme, kendini farklı görmenin damlası yoktu. Bu küçük duyguları hiç tanımamıştı. Halk hayranlık ve minnet içinde baktı. Ankara'da da Ulus Meydanı'nda büyük bir miting yapılmış, binlerce kişi mitingden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünden geçerek meclisi saygıyla selamlamıştı. 21 Şubat 1937 günü halk evlerinin kuruluşunun 5. yılı kutlandı. Yeni açılan halk evleriyle toplam halk evi sayısı 167 oldu. Etkin üye sayısı 100 bine yaklaşmıştı. Bu yıl 3056 konferans, 1264 konser, 1549 temsil verilecek, 179 sergi açılacaktı. Kitap sayısı 100 bini geçecek, okuyucu sayısı 2 milyona yaklaşacaktı. 1500'den fazla köye gidilecek, halk evlerinin açtığı halk dershanelerinin sayısı 16 bini geçecekti. Dipnot, Anıl Çeçen Halk Evleri sayfa 140. Bakırköy Halk Evi Yardım Kolu'ndan bir üye hanım bir misafir gününde Bakırköy'ün yakınındaki Osmaniye Köyü'ndeki bazı ailelere yardım yapıldığını iyi niyetle anlatmıştı. Bunu duyan Yardım Kolu Başkanı Taş Mektep Müdürü Şükrü Kafaoğlu çok kızdı. ''Nerede, kime ne yardım yapıldığı açıklanamaz. Bunun da övünülemez, bilgi verilemez. Yardım yapan yaptığı yardımı hemen unutur. Kimsenin onuru hiçe sayılamaz. Bu kurallar size anlatılmıştı.''
Ama ben kimsenin adını vermedim, genel konuştum, Osmaniyeliler dedim.
Daha kötü, bütün Osmaniyelileri aciz, yardıma muhtaç durumda bırakmışsın.
Ah, özür dilerim.
Yardım işi gösteriş, övünme, boş boğazlık ve özür kaldırmaz. Üyeliğinizi iptal ediyorum, iyi günler.
Birkaç gün sonra İnönü Musiki Muallim Mektebi'ni ziyaret etti. Yeni güzel büyük binası, yeni açılan konservatuvar sınıfları, öğretmenleri, çalışkan öğrencileriyle ciddi bir sanat ocağı olmuştu. İnönü sınıflara girdi, çalışmaları izledi. Müzik bölümü İnönü'yü iyi tanırdı, her konsere gelirdi. Görüş ve tavsiyelerinden yararlanmak için Bela Bartok, Hindemith gibi iki önemli müzisyen, opera ve tiyatro için Karl Ebert davet edilmişti. Devlet sanata bütün gücüyle destek oluyordu. İnönü bütün öğrencilere seslenerek önemli bir soruna değindi. Milli varlığın en güzel yanı olan güzel Türkçemiz, en doğru ve en düzgün telaffuzunu Türk sahnesinde bulacaktır. Bunu sizden bekliyorum. Bütün dünyada böyleydi. Bir dilin en güzel, en doğru, en düzgün söylenişi eğitimli sanatçıların çıktığı tiyatro sahnelerinde işitilir, bu söyleyiş örnek alınırdı. Bazı yeni öğretmenler İnönü'nün bunu biliyor olmasına şaştılar. Dipnot, İnönü'de sürekli okuyan, edebiyatla sanatla ilgilenen bir aydındı. 75. yaş gününde genç gazetecilere şöyle bir tavsiyede bulunmuştu. Her gün bir gazete, her hafta bir dergi, her ay bir kitap okuyunuz. Cumhurbaşkanı olduktan sonra İngilizce öğrenmiş ve violonsel dersi almıştır. Romanya Dışişleri Bakanı M. Antonescu Ankara'ya gelmişti. Doktor Tevfik Rüştarast meslektaşı için Ankara Palas'ta bir ziyafet verdi. Balkan devletleriyle dostluğa önem veren Atatürk de ziyafete katıldı. M. Antonescu ile unutulmaz bir sohbette bulundu. İyimser ve neşeliydi. Dünyaya çağının bütün devlet adamlarından farklı, insanca, dostça bakıyordu. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi, varlığı, saadeti için çalışmakta bulunabilir. En mesut olanlar hizmetlerinin bütün nesillerce meçhul kalmasını tercih edecek karakterde bulunanlardır. İnsan mensup olduğu milletin varlığını ve saadetini düşündüğü kadar bütün cihan milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli ve kendi milletinin saadetine ne kadar kıymet veriyorsa bütün dünya milletlerinin saadetine hizmet etmeye elinden geldiği kadar çalışmalıdır. En uzak bir hadisenin bir gün bize temas etmeyeceğini bilemeyiz. Bunun için beşeriyetin hepsini bir vücut ve bir milleti bunun bir uzvu addetmek icap eder. Bir vücudun parmağının ucundaki acıdan diğer bütün ağza müteessir olur. İşte bu düşünüş insanları, milletleri ve hükümetleri karamsarlıktan kurtarır. Bencillik şahsi olsun, milli olsun daima fena telakki edilmelidir. Dipnot, Atatürk'ün söylev ve demeçleri. 1-3, cilt 2, sayfa 325-326, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1997.
20. yüzyıl kısa görüşlü, dar açılı, hırs içindeki yöneticilerle karanlık, kanlı bir geleceğe yürürken yeni Türkiye'nin kurucusu böyle düşünüyordu. Süleyman Edip Balkır ve arkadaşı Ferit Oğuz Bayır eğitmenlerin atandıkları köyleri, okulları gezerek değerlendirmeye başladılar. Bazı köylere İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç da geldi. 180 kilometre uzunluğunda bir yol üzerinde 14 köye uğradılar. Her gittikleri köy okuluna tebeşir, defter, silgi, kalem, mürekkep gibi bazı küçük armağanlar götürdüler. Böyle bir ödenek yoktu, parasını ceplerinden verdiler. Sonuç üçünü de çok mutlu etti. Etkilendikleri birçok sahneye tanık oldular. Eğitmenlerin atandıkları köylere kısa zamanda bir başkanlık gelmişti. Köylünün eğitmenin köyü düşündüğüne inandığı belli oluyordu. Eğitmen öğleden önce çocukları okutuyor, öğleden sonra tarım işleriyle uğraşıyor, köylüye örnek olacak çalışmalar yapıyor, gece köylüyü yetiştiriyordu. Devletin yolladığı kitapları okutuyor, okuyor, haftada bir gün köyde genel temizlik yaptırıyordu. Cumartesi günü tatilin başladığı saatte bayrağı çektiriyor, köylüye selamlatıyordu. Gözü hastalıklı çocukları tedavi için şehre yollamakta, su birikintilerini yok etmekte, köyler arasındaki bozuk yolları düzeltmek için kendi de başlarına geçip köylüleri çalıştırıyordu. Köylüler onun tarım, eğitim, temizlik, sağlık hakkında söylediklerini dinliyor ve yapıyorlardı. Cumhuriyeti, uygarlığın gereklerini öğreniyorlardı. Eğitmene biraz toprak ile tarımla ilgili araç gereç, türlü fidanlar verilmişti. Eğitmenin bahçesi köylü için iyi bir örnek oluyordu. Okullar küçüktü, yetersizdi ama köylünün önemini kavradıkça okula sahip çıkacağı anlaşılmaktaydı. Bazı yerlerde okul olarak ayrılan tek odanın yanına imece yoluyla bir oda daha eklemişler, okulu ısıtmayı üstlenmişlerdi. Köylülerin önünde eğitmene saygı gösterdiler, önem verdiklerini belli ettiler, durumunu güçlendirdiler. Devlet öğretmenin, eğitmenin, okulun, yani cumhuriyetin, uygarlığın, aydınlanmanın, temizliğin ve bilginin arkasında dağ gibi duruyordu. Sonuçlar olumluydu. Nisan'da yeni eğitmen kursları açılmasına karar verildi. Dipnot S. Edip Balkır, Eski Bir Öğretmenin Anıları, sayfa 18-20. Tunceli'yi çevreleyen şehrin içinden geçen ırmaklar, dereler üzerinde bazı köprüler yapılmıştı. Yenileri de yapılıyordu. Başlıca yollar açılıyor, okul, sağlık ocağı, hükümet konağı, karakol, memur evleri, kışla gibi yapıların ya temelleri atılıyor ya temelleri atılmış olan binalar yükseliyordu. Bu işler ile Sivas-Erzincan, Elazığ-Bingöl demir yolunda Tuncelililer çalışıyor, ceplerine emeklerinin karşılığı olan temiz para giriyordu. Asayişi sağlamak için ilçelere, bucaklara küçük jandarma birlikleri yerleştirilmişti. Köylülere toprak dağıtımı sürüyordu. Kaymakamlıklara, bucak müdürlüklerine ya asker ya deneyli sivil yöneticiler atanmıştı. Halka saygıyla muamele ediyorlardı. Tunceli valisi Alp Doğan Paşa Tunceli'yi geziyor, herkesle konuşuyordu. En kıdemli ve nüfuzlu seyit olan Seyit Rıza Efendi ile de görüşmüştü. Halk inançlarına karışılacağından korkuyordu. Yıllarca kendilerine özgü inançları yüzünden aşağılanmış, çok eski yıllarda kıyım da görmüşlerdi. Alp Doğan Paşa şimdi böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını söylüyordu. Türkiye'de milyonlarca Alevi vardı. Hepsi serbestçe yaşıyor, çalışıyordu. Ne var ki Seyit Rıza Efendi'yi korku basmıştı. Yüzyıllardır Tunceli'ye sızamamış olan devlet silah atmadan usul usul Tunceli'ye girmişti. Dipnot: Çanakkale Savaşı'nı, milli mücadeleyi yazabilmek için uzun yıllarımı vermiş, bütün kaynakları defalarca incelemiştim. Bu konularda kesin olarak konuşabilirim. Ama Dersim olaylarını etraflıca, bütün kaynakları elden geçirmiş, kaynak değeri taşıyan folklorik ürünleri inceleyebilmiş değilim. Dersim Tunceli konusunu bu kadar zaman ayırmaya yaşım izin vermediği için ayrıntılara girmeden kaynakçada belirtilen ana eserlere, belgelere ve sezgilerime dayanarak özetlemekle yetindim. Objektif kalmaya özen gösterdim. Doktor Nuri Dersimi'nin Kürdistan tarihinde Dersim ve Faik Bulut'un Dersim raporları adlı kitaplarına da gerekince değineceğim. Bu gidişe göre ağalık, beylik, seyitlik yakında tümden sona erecek, silahlar toplanacak, halkı sömürme bitecek demekti. Halk belki de ağaya, beye, Seyit'e kafa tutacaktı. Seyit Rıza Efendi başka ağaları, beyleri, seyitleri uyardı, korkusunu anlattı. Hepsini büyük bir huzursuzluk kapladı. Bu gidişe razı mı olmalı, yoksa devletle savaşa mı girmeliydi? Uzun konuşmalardan sonra 31 aşiret Seyit Rıza Efendi'nin görüşüne uydular, and içtiler. Savaşacaklardı. Koca bir memleketin orta yerinde 3-5 bin silahlının devlete isyan etmesinin hiçbir anlamı olmayacağını kestiren 18 aşiret ise bu çatışmanın dışında kalacaktı. Dipnot: Tunceli'de 49 aşiret vardı. Bunların nüfusları 250 ile 6900 arasında değişiyordu. 49 aşiretten 31'i isyana katılmış, 18'i katılmamıştır. Aşiretler raporu sayfa 285-305, kaynak yayınları 2003. Bütün Dersim isyan etmiş değildir. İsyan edenlerden bir kısmı da bastırma hareketi başlamadan ve devam ederken orduya teslim olarak isyan dışına çıkmıştır. Doktor Nuri Dersimi, köprülerin, binaların yapılmasını Dersim için idam sehpaları hazırlanmıştı diye yorumluyor. Sayfa 259. Her şeyi kendi maksadına, vehmine, düşmanca duygularına ve ön yargısına göre yorumluyor. Abartısı, dayanaksız iddiaları, yanlışları pek çok. Zehirli gaz kullanıldığı gibi zehirli bazı iddiaların ilk sahibi de Doktor Dersimi'dir. Sayfa 264. Çanakkale savaşlarını yazan bazı uyduruk tarihçilerin menkıbeler uydurmaları gibi Doktor Nuri Dersimi de kanımca aynı şeyi yapmış, yenilgi acısıyla hayalini çalıştırmış. Kitabın tamamını dikkatle okuyanlar bu kanımı paylaşmakta zorluk çekmezler. Bu iddialar ayrılıkçılar tarafından yayıldı. Bazı insanlarımız tarafından gerçek sanıldı. Kitabını belki 100 kez intikam diye seslenen bir son sözle bitiriyor. Böyle bir kitaba objektif denilir mi? Bu konuya yeniden döneceğim. Tunceli çatışmaya gerek kalmadan uygarlığı açılsaydı kötü mü olurdu? Bir devletin ili olacaksın ama oraya devlet giremeyecek. Böyle bir şey mümkün mü? Bu basit gerçeği anlamayanlar kaç Türk'ün ve Kürd'ün kanına girdiler. Hala anlamayanların ağalık beylik düzenini, orta çağı savunanların var olması insanı şaşırtıyor. Seyit Rıza Efendi'yi yüceltmek, orta çağı yüceltmek demektir. İsyan başladığı sırada bütün Tunceli'de küçük birlikler halinde toplam 2 jandarma alayı vardı. Ankara'da bulunan Bursalı gençler Ankara Halk Evi'nde bir Uludağ gecesi düzenlemişlerdi. Konuşmaları halk müziği ve halk oyunları izleyecekti. Gece için tiyatro salonunun yanındaki büyük salon ayrılmıştı. Geceye Bursa milletvekilleri ile Celal Bayar da katılmıştı. Program gençlerin yorulmadan Atatürk'ün izini takip edeceğiz diye yemin etmeleriyle başladı. Bayar çok etkilenmişti. Köşke telefon ederek bu olayı Atatürk'e arz etmesi için baş yaveri anlattı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Atatürk habersizce çıka geldi. Salon şenlik yerine döndü. Atatürk gençlerle sohbet etti, halk oyunlarını neşeyle izledi, bazı Rumeli türkülerine katıldı. Ayrılmadan önce dedi ki, "Gençler benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler. Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnunum ve mutluyum." Dipnot: Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri 1-3, 2. cilt sayfa 331. Tunceli'de gece karanlığında sessiz gölgeler ellerinde tüfekler, hedef olarak verilmiş olan köprüye ve karakola doğru ilerliyorlardı. Hepsi emir kuluydu. Büyükleri yakın, yıkın, öldürün diye emir vermişlerdi. Güzel Tunceli okuldan, yoldan, sağlık ocağından, karakoldan, köprüden, mahkemeden korkanlar yüzünden kana bulanacaktı. Dipnot: Bilal N. Şimşir, Kürtçülük 2, sayfa 397'de verdiği özeti aktardım. Rıza Zelyut'un Dersim isyanlarından da yararlandım. Sayfa 324. Daha ayrıntılı bilgi için Türkiye Cumhuriyeti'nde ayaklanmalar, sayfa 379-387. İşte Tunceli olayı böyle başladı. Ne yapmalıydı devlet? Köprüler yakılırken, karakollar basılırken, telefon telleri kesilirken, jandarmalar şehit edilirken, Tunceli'de kanlı bir isyan başlamışken, devlet dur bakalım ne olacak diye ellerini kavuşturup seyretmeli miydi? Ya da hiç karşılık vermeden pes edip Tunceli'yi boşaltmalı mıydı? Elbette devlet olmanın gereğini yapacaktı. Bir aşiret reisi bile adamlarından biri karşı çıksa tepeliyor, gerçekçi olmadan tarih anlatılamaz. Ancak masal anlatılır. Siyaset yapılamaz, demagoji yapılır. Tunceli isyanı bir halk hareketi, milli bir hareket, demokratik bir hareket değildir. Ağaların, beylerin, seyitlerinin çıkarını korumayı amaçlayan, onların yönettiği orta çağcı bir harekettir. bütün Tunceli'nin katılmadığına, Tunceli dışındaki hiçbir Kürt aşiretinin de destekleyici bir hareket yapmadığına dikkatinizi çekerim. İki tarafın kayıpları için 1936 yılının sonundaki İngiliz raporuna bakınız. Referandum tartışmaları sırasında Cumhuriyet yönetiminin Tunceli'yi vergi vermediği için bombaladığı söylendi. Yukarıda açıklanan olaylar gösteriyor ki sorunun vergiyle hiçbir ilgisi yok. Olay vergiye indirgenecek kadar basit değil. Olay Osmanlı'dan kalma mirasın devamı. Yakın tarihimizi günlük siyasete kurban etmek hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Ama Türkiye'nin geleceğini çok kötü örseler. Ayrılık duyguları yağla balla beslenmiş olur. Lütfen dikkat. Teröristlerin bulunduğu sanılan her yeri şimdi de bombalıyoruz. İsyanla terörle savaş keşke çiçek atılarak yapılabilse.
21 Mart 1937 gecesi Tunceli-Erzincan yolunda Hınçak Deresi üzerindeki tahta köprü Haydaran ve Demenan aşiretinin adamlarınca yakıldı. 33 jandarma öldürüldü. Kahmut ile Pah arasındaki telefon telleri kesildi. Kahmut karakolunu takviye için gönderilen jandarma birliğine pusu kuruldu. Pah bucağı karakolu basıldı. Tunceli olayı böyle başladı. Saldırıya baskına uğrayan karakollar ve birlikler ateşle karşılık verdiler. Bazı saldırıları süngü hücumu ile def ettiler. İsyancılar vurkaç yöntemiyle vuruşuyor, bunu iyi biliyorlardı. 26 Nisan'da Askisor bucağındaki karakola hücum edildi. Seyit Rıza Efendi'nin emriyle Sin karakolu basıldı. 26-27 Nisan gecesi Pah yakınlarında bulunan 9. Seyyar Jandarma Taburu'nun süvari bölüğüne baskın düzenlendi. 29-30 Nisan gecesi Palu Hükümet Konağı yakıldı, eşyası yağma edildi. 1-2 Mayıs gecesi Mazgirt'in kuzeydoğusundaki Beşiktepe'de bulunan 9. Seyyar Jandarma Taburu'na, 2. Jandarma Süvari Birliği'ne, Mazgirt Sabit Jandarma Bölüğü'ne aynı anda baskın yapıldı. Bir başka grup Mazgirt Köprüsü'nü tahrip etti. Dipnot: Türkiye Cumhuriyeti'nde ayaklanmalar, sayfa 388. 4 ilden sorumlu 4. Umumi Müfettişliğin emrinde bu sırada sadece toplam 122 subay, birçok noktaya dağılmış olarak 4683 er vardı. Olayların genişlemesi üzerine Genelkurmay Başkanı ilk adım olarak 15 uçak yolladı. Filo 1 Mayıs günü Elazığ'a indi. Savaş pilotlarının arasında stajını yapan Gökçen de vardı. Gökçen okulda 11 ay uçucu olarak yetiştirilmiş, 1. Uçak Alayı'nda da 6 ay kadar çalışarak savaş eğitimi görmüştü. Daha diploma almamıştı, görev diye gelmişti. Pilotlar nöbetleşe keşif uçuşları yapacak, gerektikçe asi birlikleri bombalayacaklardı. Dipnot: Sabiha Gökçen, Atatürk'le Bir Ömür, sayfa 111-126. Uçaklar ilk kez Tunceli olayında kullanılmamıştır. Şeyh Said isyanında da sonrakilerde de kullanıldı. Şimdi de kullanılıyor. Keşke ne isyan olsa ne uçak kullanılsa. Çocuklarımız uçurtma, paraşüt, planör yarışmaları yapsalar. Kritik yerlerin yasak bölge olması kararlaştırılmıştı. Yasak bölge yapılacak yerlerdeki boşaltılmış köyler ya askerler tarafından yakılıyor ya uçaklar tarafından bombalanarak yıkılıyor, buraları iskana kapalı yasak bölgeler haline getiriliyor. Yakılmalarının nedeni bu. Keşke daha sessiz, daha az sert bir çözüm bulunsaydı. Buralarda oturanlar batı illerine sevk ediliyorlar. Bu yöntem çapulculuğu bitiriyor. Tuncelililer hak ettikleri sükunete kavuşuyorlar.
ABD Büyükelçiliği olayı Washington'a şöyle bildirdi: Türkiye'nin doğu bölgesinde yer alan Dersim yüzlerce yıldır hükümet için ciddi problem oluşturmaya devam ediyor. Hırsızlık ve eşkıyalık yörede oldukça yaygın ve yalnız yöre insanları değil, komşu vilayetlerin insanları da bundan etkileniyor. Türk hükümeti ekonomik açıdan sorunu çözmeye çalışıyorsa da yöre insanları yollar, köprüler, okullar ve benzeri şeyler yapılmasına karşı koyuyor. Bölgede sahip oldukları iktidarın elden gitmesi tehdidi karşısında bütün köprüleri havaya uçurdular. Dipnot: Bilal Neşimşir, Kürtçülük 2, sayfa 397-398. Gökçen kısa süre sonra geri döner. Ankara'da yapılan bir törenle kendisine 28 Mayıs 1937 günü Türk Hava Kurumu'nun onur madalyası verilir. Sabiha Gökçen, Atatürk'le Bir Ömür, sayfa 143-150.